Sayım 11. bölüm 5 ve 6. ayetlerdi. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Neyin ihtiyacını hissettiklerini duydunuz mu? Çölde bulunmayan her şeyi istiyorlar. Çölde ne göl ne de akarsu vardı. Balık bulunamazdı. Kavun karpuz gibi şeyler için bol su gerekliydi. Düşünceleri gerilere, Mısır'daki yemeklere kaymıştı. Orada istedikleri kadar balık yiyebiliyorlardı. Öyle sanıyorum ki bu insanlar belki de Mısır'dayken balıktan bıkmışlardı. Şimdi ise bunu öylesine özlüyorlar ki düşüncelerini bundan başka bir şey işgal edemiyordu. İstek ihtirasa dönüşmüştü. Bu düşünceleri kendilerine saklamış olsalardı durum o kadar kötü olmazdı. Bulaşıcı bir hastalık gibi onların mırıldanmaları, şikayetleri diğerlerini de etkilemeye başladı. O ana dek şikayeti olmayanlar bile bu melez takımının şikayetlerine katılarak ağlayıp inlemeye başladılar. Bu olay kampta bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmaya, herkesi etkilemeye başladı. Kısa bir zaman içinde tüm halk Mısır'daki yemekleri hatırlayıp ağlamaya başladı. Ne kadar utanç verici bir durum, öyle değil mi? Tanrı'nın onlara mucizevi şekilde verdiği man konusunda bile şikayet başlıyor. Çölde yiyecek bulmak, hem de yaklaşık 3 milyon insan için yiyecek bulmak imkansız gibi bir şeyken, Rab onlara mucizevi şekilde bu man olarak adlandırılan yiyeceği sağlıyor ama onlar bunu şikayet konusu ediyorlar. Sayım 11. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında man kişniş tohumuna benzerdi. Görünüşü de reçine gibiydi. Halk çıkıp onu toplar, değirmende öğütür ya da havanda döverdi. Çömlekte haşlayıp pide yaparlardı. Tadı zeytinyağında pişirilmiş yiyeceklere benzerdi. Gece ordugaha çiğ düşerken man da birlikte düşerdi diye yazıyor. Kutsal Ruh ikinci kez bize man denilen bu yiyeceğin nasıl bir şey olduğunu açıklıyor. Onların beğenmediği bu yiyecek aslında çok güzel bir şeydi. Daha sonra Yasanın Tekrarı kitabında göreceğimiz gibi bu insanlar çölde uzun yürüyüşler yaptıkları halde ayakları şişmemişti. Man yedikleri için Tanrı'nın bu özel yiyeceği onları bu gibi rahatsızlıklardan korumuştu. Man gerçekten de özel bir yiyecekti. Man onların çölde yaşayabilmeleri için gereken tüm vitaminleri içeren bir yiyecektir. Tanrı'nın sağladığı yiyecekti. Onlara tam ve dengeli bir besin kaynağı olarak verilmişti. Şimdi buna ruhsal anlamında bakacak olursak, man Rab İsa Mesih'i ve onu açıklayan kutsal kitabı simgeler. Man denilen bu gıda maddesinin birkaç tür hazırlanış şekli vardı. Ya kavrulabilirdi ya da fırında pişirilebilirdi. İsterlerse onu öğütüp ekmek ya da pasta yapabilirlerdi. Yani o kadar tek düze bir yiyecek değildi. Çeşitlilik özelliği vardı. Tanrı'nın ruhu bize diyor ki, man denilen bu gıda maddesi onların ihtiyaçlarını yeterince sağlayabilecek nitelikteydi. Harika bir yemekti. Aynı zamanda bize İsrail oğullarının hor gördükleri yiyecek de buydu diyor. Şimdi hemen yargı kürsüsüne çıkıp da bakın şu İsrail oğullarına ne kadar nankör insanlarmış diye onları yargılamaya girişmeyelim. Dostum biz kendimize bakmalıyız. Bu halka verilen man yiyeceği İsa Mesih'ten söz eder. Onu temsil eder. Sen İsa Mesih hakkında ne düşünüyorsun? Ona karşı tutumun nedir? Ona iman etmişsen ara sıra ondan bıktığın oluyor mu? Birçok Mesih inanlısı man yemekten bıkar. Yani bunu mecazi anlamda söylüyorum. Birçok Mesih inanlısı Tanrı'nın kutsal sözünü okumaktan bıkarlar. Şunu söylemekte haklı olduğumu sanıyorum. Kiliseye giden insanların büyük bir kısmı kutsal kitap çalışmasına katılmaktan hiç de hoşlanmıyor. Bugün kilisenin durumuna baktığımız zaman birçok kilise topluluğunun acınacak durumda olduğunu görmemezlikten gelemeyiz. Neden böyle olsun? Çünkü insanlar Tanrı sözünden beslenecekleri yerde başka kaynaklardan ruhsal gıda almaya çalışıyorlar ve bunu yaparken gıda eksikliği yüzünden yok olup gidiyorlar. Man Tanrı'nın sağlayışıdır. Bugün de Tanrı ruhsal gıdamız için kendi sözünü sağlıyor. Bu olaydan sonra uzun süre sabrı tükenmeyen Musa bile artık bu insanlardan bıkar. Şurada açıkça ifade etmeliyim ki Musa'nın durumunu çok iyi anlıyorum. Sayım 11. bölüm 10 ila 15. ayetlerde Musa herkesin, her ailenin çadırının önünde ağladığını duydu. Rab buna çok öfkelendi. Musa da üzüldü. Rabbe, kuluna neden kötü davrandın dedi. Seni hoşnut etmeyen ne yaptım ki? Bu halkın yükünü bana yüklüyorsun. Bütün bu halka ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum? Öyleyse neden emzikteki çocuğu taşıyan bir dadı gibi atalarına ant içerek söz verdiğin ülkeye onları kucağımda taşımamı istiyorsun? Bütün bu halka verecek eti nereden bulayım? Bana biraz yiyecek et ver diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam. Bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan, eğer gözünde lütuf bulduysam, lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyeyim. Şimdi ne söyleyeceğiz? Musa burada şikayet mi ediyor? Bence birilerini şikayet ediyor. Musa da kusursuz bir insan değildi. O da senin benim gibi bir insandı ve birçok kusurunu kutsal kitapta görebiliriz. Yine de Musa alçak gönüllüydü ve Tanrı onu müthiş bir şekilde kullandı. Musa bu halk ile olan bu sorunu yaşamaktansa hiç yaşamamayı tercih ederim dedi. Benim tanıdığım bazı ruhsal çobanlar var. Stres yüzünden sinirleri bozuk. Midelerinde ülser var. Krizlere girip çıkıyorlar. Bazı ruhsal çobanlar tanıyorum ki bu gibi olaylardan dolayı Rabbin hizmetinden ayrılmak zorunda kaldılar. Bunlar da Musa'nın yaptığını yaptılar. Yükün çok ağır olduğu ve hatta taşınamayacak kadar ağır olduğu konusunda Rab'be şikayette bulundular. Kilise içerisinde devam eden mırıldanmalardan, şikayetlerden, dedikodulardan o kadar bıktılar ki devam edemez duruma geldiler. Sayım 11. bölüm 16. ayette Rab Musa'ya halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsrail ileri gelenlerinden 70 kişi topla dedi. Onları buluşma çadırına getir, yanında dursunlar. Bence Musa bu şekilde Rab'be yakınmakla bir şikayet masası açmakla büyük hata yaptı. Musa bu insanların yükünü tümüyle kendisi taşıyormuş gibi Rab'be şikayet ediyor. Aslında durum hiç de öyle değildi. Tanrı hiçbir zaman ondan böyle bir şey yapmasını istememişti. Onları taşıyan hem de kartal kanatları üzerinde taşıyan ve Musa'yı da taşıyan Rab'bin kendisiydi. Musa tüm kaygılarını Rab'be götürüp bırakmıyordu. Şimdi Rab ona diyor ki, tamam Musa, istediğin yardımı ben sana sağlayacağım. Tanrı büyük bir sabırla ve lütufla Musa'nın ihtiyaç duyduğu yardımı ona sağlıyor. Bu noktada dikkatinize sunmak istediğim bir şey var. İsrail tarihçesine bakarsak göreceğiz ki bu noktada seçilen 70 kişilik kurul tüm İsrail'in tarihi boyunca az çok aynı şekilde varlığını sürdürdü. Rab İsa Mesih'in yeryüzüne insan bedeninde geldiği dönemde aynı 70 kişilik kurul Yahudilerin yüksek kurulu diye bilinirdi. Bir gece bir araya gelip İsa Mesih'in çarmıha çakılması konusunda karar alan kurul da işte bu 70 kişilik kuruldu. Yine belirteyim ki bu düzenlemeye gerek yoktu. Bugün de Batı dünyasındaki kilise içerisinde yaygın bir düşünce var. Bu düşünceye göre ne kadar çok organizasyon, ne kadar çok komite olursa o kadar daha iyi iş görülecekmiş. Bundan daha yanlış bir düşünce olamaz. Metotlar, organizasyonlar ruhsal sorunları çözemez. Tecrübeler bile bize gösteriyor ki bu gibi yöntemler sorunlara çözüm getiremez. Organizasyonlara ihtiyacımız yoktur. Yüksek kurullara ihtiyacımız yok. Sayım 11. bölüm 17. ayette ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler diye yazıyor. Tanrı Musa'yı özel bir görev için seçmişti. İsrail ulusuna öncülük ve liderlik edecekti. Bunu yapabilmesi için gereken gücü de ona verecekti. Tanrı birisini göreve atamışsa, onun bu görevi yerine getirebilmesi için gereken yetkiyi ve gücü ona her zaman verir. Rab bizim yapabileceğimizden fazlasını yapmamızı bizden asla istemez. Belki şu anda kardeşim, Rabbin işindeysen, işlerin başından aşkın olduğunu düşünüyor olabilirsin. Belki de gereğinden fazla iş yaptığını düşünüyorsun ve belki de bunu yapıyorsun. Rabbin senden istediği işten daha fazlasını yapıyorsan doğal olarak bu sana ağır gelecektir. Sana bir yük oluşturacaktır. Tanrı kendisine ait olanlar üzerine taşıyabileceklerinden daha ağır yük koymaz kardeşim. Sayım 11. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında halka de ki yarın için kendinizi kutsayın. Et yiyeceksiniz. Keşke yiyecek biraz et olsaydı. Mısır'da durumumuz iyiydi diye ağladığınızı Rab duydu. Şimdi yemeniz için size et verecek. Yalnız bir gün, iki gün, beş, on ya da yirmi gün değil, bir ay boyunca burnunuzdan gelinceye dek, tiksinene dek yiyeceksiniz. Çünkü aranızda olan Rabbi reddettiniz. Onun önünde Mısır'dan neden çıktık diyerek ağladınız diye yazıyor. Bu olay hakkında Tanrı'nın ruhu bir şey söylüyor. Bunu okumak istiyorum. İlginç bir şey, 106. mezmur tarihi bir mezmurdur ve 15. ayette şöyle yazar. Tanrı onlara istediklerini verdi ama kemirici bir hastalık gönderdi aralarına. Evet, Rab onlara istediklerini verdi ve bununla beraber kemirici bir hastalık gönderdi aralarına. Eminim ki bu insanlardan bazıları hemen sevinip Rab dualarımıza yanıt verdi. İstediğimizi verdi diye zıplamaya başladılar ama bu ne pahasına oldu. Doğru şeyleri istemeyi ve bunu yaparken şükran ruhuyla yapmayı öğrenmeliyiz. Filipeliler 4. bölüm 6. ayette hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin der Tanrı sözü. Biliyoruz ki Tanrı dualarımızı işitir ve cevap verir. Çoğu kez Rab bizim isteklerimize hayır diye yanıt verir. Bizim için iyi bir şeydir bu. Çünkü her istediğimizi bize verseydi durumumuz gerçekten kötü olurdu. Bazen ısrar ederiz, yalvarırız ve Rab istediğimizi verir. Ama bize ders olsun diye verir bunu. İsraillere olduğu gibi ısrarlarımızdan dolayı bize yaramayan bir şeyi verirse bu iyiliğimiz için olmayacaktır. Yıllar önce çobanlığını yaptığım bir kilisede görevli bir adamı hatırlıyorum. Bir gün bana gelip kendisi için dua etmemi istedi. Kurduğu iş iyi gitmiyordu ve Rab onun işini bereketlesin diye dua etmemi istedi. Bana bu kritik durumu atlatabilirsem çok zengin olma fırsatını yakalayacağım dedi. O günlerde genç bir çobandım ve acemi çaylaktım. Ne yaptım? Hemen dua yerine gidip bu adamın zengin olması için Tanrı'ya yalvardım. O da dua etti. Rab dualarımızı işitti ve adam bir süre sonra çok zengin oldu. Sonra gördüm ki bu adamın hayatında gerçekten de çok kötü şeyler oldu. Hatta bundan daha kötü bir gelişme olamazdı. Zengin olmadan önce çok iyi bir aile ortamı vardı. Sonra oluktan akarcasına para geldi. Zenginliğinden dolayı çocuklarını kaybetti. Evet, Tanrı onun istediğini verdi. Ama bununla birlikte bir miskinlik geldi. Tanrı Musa'ya burunlarından çıkıncaya dek, onlara tiksinti verinceye dek bir ay boyunca et yiyecekler diyor. Bunu neden yapıyordu? Çünkü Tanrı'nın sağlayışını hor görmüşler ve onun önünde Mısır'daki yiyecekler için ağlamışlardı. Sayım 11. bölüm 21 ila 22. ayetlerde Musa aralarında bulunduğum halkın 600 bini yetişkin erkektir diye karşılık verdi. Oysa sen bu halka bir ay boyunca yemesi için et vereceğim diyorsun. Bütün davarlar, sığırlar kesilse onları doyurur mu? Denizdeki bütün balıklar tutulsa onları doyurur mu? Et yiyeceklerdi ama bu et nereden gelecekti? Musa Rab'be soruyor. Bunu nasıl yapacaktı? Sayım 11. bölüm 23. ayette Rab elim kısaldı mı diye yanıtladı. Sana söylediklerimin yerine gelip gelmeyeceğini şimdi göreceksin. Tanrı ona bunu yapacağını söylüyor. Rab bir şeyi yapacağım dedikten sonra ona bunu nasıl yapacaksın diye sorulamaz. Rab dediğini yapacaktır. Ve ne senin ne de benim bu konudaki fikrimize ihtiyacı var. Kendi bildiği şekilde bunu yapacaktır. Sayım 11. bölüm 24 ve 25. ayetlerde böylece Musa dışarı çıkıp Rabbin kendisine söylediklerini halka bildirdi. Halkın ileri gelenlerinden 70 adam toplayıp çadırın çevresine yerleştirdi. Sonra Rab bulutun içinde inip Musa ile konuştu. Musa'nın üzerindeki ruhtan alıp 70 ileri gelene verdi. Ruhu alınca peygamberlik ettilerse de daha sonra hiç peygamberlik etmediler. Belki fark ettiniz, aynı ruhtan alındı ve diğerlerine verildi. Şimdi eskisinden daha fazla ruhsal güç olduğunu söyleyemeyiz. Evet, şimdi eskisinden daha fazla makine parçası var. Musa ile birlikte 70 kişi daha ruhtan aldı. Ama eskiden işleyen güç değişmedi. Ne çoğaldı ne azaldı. Aynı ruh onlar arasında dağılıp çalıştı. Sayım 11. bölüm 26 ila 30. ayetler arasında Eldat ve Medat adında iki kişi ordugahta kalmıştı. Seçilen 70 kişi arasındaydılar ama çadıra gitmemişlerdi. Ruh üzerlerine konunca ordugahta peygamberlik ettiler. Bir genç koşup Musa'ya Eldat'la Medat ordugahta peygamberlik ediyor diye haber verdi. Gençliğinden beri Musa'nın yardımcısı olan Nun oğlu Yeşu, "Ey efendim Musa, onlara engel ol," dedi. "Ama Musa, sen benim adıma mı kıskanıyorsun?" diye yanıtladı. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse. Sonra Musa'yla İsrail'in ileri gelenleri ordugaha döndüler diye yazıyor. Yeşu Musa'ya çok sadık birisiydi. Bu harika bir şeydir sanırım. Ama bundan daha harika bir şey görebiliriz bu ayette. Musa'nın yapısında zerre kadar kıskançlık yoktu. Bu 70 kişi de peygamberlik yapıyor diye kıskançlık duygularına kapılmadı. Ve bu duygulara bile sahip değildi sanıyorum. İnanıyorum ki Rabbin hizmetinde 3 büyük günah vardır. Tembellik, kıskançlık ve can sıkıntısı. Bazılarımız her 3 konuda da suçluyuz. Musa'nın tembel olmadığını, can sıkıntısına kapılmadığını gördük. Şimdi de görüyoruz ki kıskanç birisi değildir. Kıskançlık gerçekten çok kötü bir şeydir. Sayım 11. bölüm 31. ayette Rab denizden bıldırcın getiren bir rüzgar gönderdi. Rüzgar bıldırcınları ordugahın her yönünden bir günlük yol kadar uzaklığa yerden iki arşın yüksekliğe indirdi. İşte Rab onlara et veriyor. Söz veriyor, bıldırcın kızartması yiyecekler. Bundan daha iyi bir şey düşünülebilir miydi? Ben bu kadar bıldırcını bir arada göz önüne bile getiremem. Genç iken bazen bıldırcın avına çıktığım oldu. Ama taş patlasa iki ya da üç taneden fazla vuramadım. Burada ise bıldırcınlar kum gibi. Sayım 11. bölüm 32. ayette halk bütün gün, bütün gece ve ertesi gün durmadan bıldırcın topladı. Kimse 10 homerden az toplamadı. Bıldırcınları ordugahın çevresine serdiler. 2000 ton kadardı bu. Yiyeceklerinden çok daha fazla bıldırcın topladılar. Tabii ki çölde buzdolabı ya da dondurucu yoktu. Yakaladıkları tüm bıldırcınları pişirmek zorundaydılar. Bence bu insanlar bıldırcınların geldiği gün oburluğun had safhasını sergilediler. Sayım 11. bölüm 33 ila 35. ayetlerde et daha halkın dişleri arasındayken çiğnemeye vakit kalmadan Rab öfkelendi. Onları büyük bir yıkımla cezalandırdı. Bu nedenle oraya Kivrot Hatteava adı verildi. Başka yiyeceklere özlem duyanları oraya gömdüler. Halk Kivrot Hatteava'dan Haserot'a göç edip orada kaldı diye yazıyor. Tanrı bu gibi davranışları yargılar. Günümüzde de yargılamaya devam eder. Elçi Paulus'un yazdıklarını unutmayalım. 1. Korintliler 11. bölüm 31 ve 32. ayetler. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık yargılanmazdık. Dünya ile birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Çölde Sayım 12. bölümdeki temel konu Meryem ile Harun'un kıskançlığı ve Meryem'in yargılanışıdır. Kutsal kitap Musa'nın evi hakkında bize çok az bilgi vermektedir. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu aile ocağının mutlu bir yer olduğunu hiç de sanmıyorum. Bu bölümde kaydedilmiş olan olay Musa'nın ailesiyle ilgilidir. Sina Dağı'nın eteklerinden yola koyulup Kadeş Varna'ya doğru ilerlerken bir olay yer aldı. Bu bölümde yüksek makamda bir isyana tanık olacağız. İsrailoğullarının önderleri arasında çıkan bir çekişme olacaktır. Çölde Sayım 12. bölüm 1. ayet şöyle yazar. Musa Kuşlu bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler. Burada Kuşlu bir kadından söz edilmektedir. Bu kadın Musa'nın eşiydi. Ama Midyan kahininin kızı Sippora değildi. Olsaydı kutsal kitap onu Midyanlı diye tanımlayacaktı. Kutsal kitap Sippora'dan son kez Sina Dağı'ndayken söz eder. Babası onu Sina Dağı'ndayken Musa'ya vermişti diyor çıkış 18. bölüm 2. ayetti. Sippora babasıyla geri baba ocağına mı döndü yoksa öldü mü bunu bilmiyoruz. Bu Kuşlu yani Etiyopyalı kadın kimdi? Bu konuda kutsal yazılar suskundur. Anladığımız tek bir şey var. Bu kadın Musa'nın ikinci karısı oluyor. Musa'nın kız kardeşi Meryem ise bu yeni evliliği bahane ederek Musa'ya verilen yetkiye karşı geldi. Sayım 12. bölüm 2. ayette Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu dediler. Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Rab bu yakınmaları duydu. Burada Musa'nın ablası konuşuyor, bunu unutmayalım. Benim küçük kardeşim bu Musacık da kim olduğunu sanıyor. Ben onun bebekliğini hatırlarım. Nil nehrinde bir sepet içindeyken onu gözleyen kimdi? Ben ona bakmış olmasaydım bugün burada olmazdı diye düşünmüş olabilirdi. Doğal olarak Musa'nın ağabeyi Harun da buna hemen katıldı. Sayım 12. bölüm 3. ayette Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diye yazıyor. Burada Musa'nın en alçak gönüllü kişi olduğu belirtiliyor. İsa Mesih hakkında da kutsal yazılar aynı tanıklığı vermektedir. Dostum alçak gönüllü olmak bir karakter zayıflığı değildir ve öyle görülmemelidir. Alçak gönüllülük Tanrı'ya itaat edip onun isteğini yerine getirmek için yaşamaktır. Sayım 12. bölüm 4. ayette Rab ansızın Musa, Harun ve Miryam'a üçünüz buluşma çadırına gelin dedi. Üçü de gittiler. Bakın burada bir aile davası var ve aile içinde halledilecektir. 12. bölüm 5 ila 9. ayetler arasında Rab bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısına durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken Rab onlara seslendi. Sözlerime kulak verin. Eğer aranızda bir peygamber varsa ben Rab görümde kendimi ona tanıtır, onunla düşte konuşurum. Ama kulum Musa öyle değildir. O bütün evimde sadıktır. Onunla bilmecelerle değil açıkça yüz yüze konuşurum. O Rabbin suretini görüyor. Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı? Rab onlara öfkelenip oradan gitti. Şimdi burada bazı ruhsal gerçekleri görebiliriz. İlk olarak görüyoruz ki peygamberleri seçen Rabbin kendisidir. Bunun yanı sıra diyor ki Musa diğerlerinden daha üstün birisidir. O evimin tümüne sadıktı diyor. Tanrı Musa'ya karşı değişik şekilde davranıyor. Peygamberlere karşı davrandığı şekilde davranmıyor. Musa ile açıkça yüz yüze konuşuyor, bilmecelerle değil. Eski antlaşma yazılarını incelediğimizde bunun böyle olduğunu hemen görmeye başlarız. Ben şahsen diğer peygamberlerin yazılarını ve hayatlarını incelediğimde Tanrı'nın Musa'ya gösterdiği ilgiyi onlara gösterdiğini göremiyorum. Tanrı İbrahim'e rüyada göründü. Yusuf peygambere de rüyalarda göründü ve konuştu. Ancak Musa'ya gelince onunla yüz yüze konuştu. Musa kesinlikle diğer peygamberlerden farklıdır. Daha sonra Tanrı şöyle diyecektir. Yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayette. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Senin gibi bir peygamber derken Rab İsa Mesih'ten söz ediliyor. Sayım 12. bölüm 10. ayette bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü diye yazıyor. Miryam ile Harun bu sözleriyle oldukça akılsız davranmışlardı. Miryam deri hastalığına yakalandı diyor ama aslında burada cüzzam söz konusudur. Bu hastalık Tanrı'nın Miryam üzerinde gerçekleştirdiği yargısıydı. Bakın Musa ne kadar bağışlayıcı ve lütufkardır. Kız kardeşi Miryam'ın iyiliği için Rab'be yalvardı. Tanrı ona şifa verdi ama yine de 7 gün kampın dışında kalmalıydı. Miryam kamp dışında kaldığı sürece halk yola çıkamazdı. Miryam ile Harun'un bu hareketi tüm İsrailoğullarını etkiledi. Bir hafta boyunca yerlerinden kalkıp yola çıkamadılar. Sayım 12. bölüm 11 ila 16. ayetler arasında Musa'ya "Ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma." dedi. Miryam, etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin. Musa Rabbe, "Ey Tanrı, lütfen Miryam'ı iyileştir." diye yakardı. Rab, babası onun yüzüne tükürseydi 7 gün utanç içinde kalmayacak mıydı diye karşılık verdi. Onu 7 gün ordugâhtan uzaklaştırın. Sonra geri getirirsin. Böylece Miryam 7 gün ordugâhtan uzaklaştırıldı. O geri getirilene dek halk yola çıkmadı. Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran çölünde konakladı diye yazıyor. Şimdi belki de sizin kafanızı kurcalayan bir soru var. İsyan eden iki kişi değil miydi? Harun da isyan etmişti. O zaman neden sadece Miryam cezalandırılıyor ve Harun'a ceza verilmiyor? Çünkü Harun Tanrı'nın seçtiği başkâhindi. Cüzzama yakalanmış olsaydı Rabbin tapınma çadırında hizmet edemezdi. O zaman tüm İsrail ulusu Tanrı önünde temsilcisiz kalacaktı. Tanrı ile onlar arasında aracılık yapabilen tek kişi Harun'du. Tanrı bu olayda, bu aile meselesinde Harun'a yargı vermedi. Harun bu olaydan sonra Musa'ya yalvarmıştı. "Ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma." demişti. Tanrı'nın yargısı Miryam'ın üzerine gelmişti çünkü her ikisi de Musa'yı kıskanmıştı. Ancak dikkat edersek bu olayda ön ayak olan Miryam'dı. İlkin Miryam'ın adı geçer ve Miryam konuşup dedi şeklinde yazılıdır. Birinci ayette geçen yerdiler sözcüğünün orijinal İbranicesi dişildir. Yani Miryam'a değinmektedir. Harun bir lider değildi. Yani bu olayda ön ayak olmamıştı. Sadece Miryam'ı izliyordu. Çıkış kitabının 32. bölümündeki olayda Harun'un altından buzağının yapılışında sergilediği zayıf, kolayca bükülen bir karakter yapısını bir kez daha burada görmekteyiz. Kıskançlık duyguları Miryam'ın yüreğinde yuva kurup günahı doğurmuştu. Tanrı da doğru ve haklı şekilde ona yargı giydirmişti.